Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırkambar programıyla karşınızdayız efendim. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyla karşınızda olacağız Kırkambar programımızda. Bunlardan ilki bize tekrar 12 Eylül darbesini hatırlatan Kenan Evren'in ölümü olacak. Kenan Evren'in ölümüyle beraber 12 Eylül darbesini tekrar insanlar hatırladılar, bilançosunu hatırladılar ve Evren üzerinden yeniden geriye dönük bir okuma gerçekleştirildi bu geçtiğimiz hafta içerisinde. Biz de bu konuyu ele alalım diye düşündük. İkinci olarak da programımızın ikinci bölümünde de siyasi partilerin seçim meydanlarında ya da parti anayasalarında ya da seçim vaatlerinde diyelim dinle evet. ilgili söylemleri yer alacak. Bunu değerlendirmeye çalışacağız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Hocam tabii birçok saiki var 12 Eylül darbesinin, birçok aktörü var ama baş mimarının ya da önde bulunan sembol isminin Kenan Evren olduğunu biliyorduk biz.
Evet.
O günkü Genelkurmay Başkanı ve 98 yaşında yaşamını yitirdi Kenan Evren. Birçok hukuksuzluk geride kaldı, şiddet geride kaldı 12 Eylül darbesiyle birlikte ve Evren'in ölümüyle birlikte de biz bu hukuksuzlukları, şiddeti ve kayıpları da bir kez daha hatırladık. Tabii darbe yönetimi döneminde, 12 Eylül döneminde resmi rakamlara göre hocam 650 bin kişi gözaltına alınmış.
Evet.
1 milyon 683 bin kişi fişlenmiş. Adalet Bakanlığı verileri bunlar. 14 kişi cezaevlerindeki açlık grevlerinde ölmüş. 171 kişi sorgularda ya da işte cezaevi işkencelerinde can vermiş ve 49 kişi de idam edilmiş. Tabii bu geriye birçok acı da, travma da evet. Bırakmış gözüküyor. Hocam ben öncelikli olarak şunu sormak istiyorum. Tabii biraz 12 Eylül darbesi 60 darbesine göre sağ tandanslı evet. bir darbe gibi duruyor. Yani
evet.
özellikle işte ülkedeki sol cenaha karşı yapılmış bir darbe niteliğinde duruyor. Ve daha çok hani sol cenahın hikayeleri ön plana çıkarılıyor.
Evet.
Onlar daha çok roman yazmıştır. İşte solcu yazarlar daha çok roman yazmıştır. Daha çok onlar film çekmiştir. Yurt dışında onlar daha çok işte şikayette evet. bulunmuştur bu darbeyi. Ama yani neticede yitip giden yine işte bu ülkenin insanı. Evet. Bu manada 12 Eylül darbesini, Kenan Evren'in ölümünü birazdan konuşacağız
evet.
ama
evet.
tabii Kenan Evren'in asıl bizi akla getiren, yani Kenan Evren dendiği zaman akla gelen 12 Eylül darbesi. 12 Eylül darbesini, 1980 12 Eylül'ü genel karakteristiğini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet. Şimdi tabii biz 12 Eylül darbesini ergen gençlik dönemimizde hatırlıyoruz aslında. Lise 1'deydim ben o zamanlar ve dolayısıyla lise 1'de olan bir kişi olayları hatırlıyor. Yani Türkiye'de okullar kapanıyordu, biz İmam Hatip'te okuyorduk Elazığ'da. Bizde okul açıktı ve insanlar güvenlik dolayısıyla çocuklarını çoğunlukla İmam Hatip liselerine yönlendirmeye başlamışlardı. Elazığ'da bile her gün 10 kişi ölüyordu. Ve haberler şöyle dolaşıyor. Biz karşı taraftan öldürdük, işte solcuları öldürdük, ne hoş. O zaman biz tabii milliyetçi sağ grup içindeydik genel olarak, hissiyat olarak.
Evet.
Türkiye'de her gün insanlar katlediliyordu. Sağcılar, solcular birbirini öldürüyordu. Bomba patlamaları vardı. Kahvehane baskınları vardı. Mahalleler bölünmüştü. Her şey sağ ve solla tanımlanıyordu. Ve gerçekten Türkiye çok berbat bir tarihsel dönemi yaşıyordu. bu berbat tarihsel dönemden kurtuluşun yolu neydi? Herkes bir biçimde elinde bir kitap alıp okuyup onunla Türkiye'yi kurtarmaya ve karşısındakini onunla adam etmeye kalkışıyordu açıkçası. Ciddi bir şiddet ortamını Türkiye yaşıyordu. Bu büyük şiddet ortamını daha sonra okuduklarımızda gördüğümüz gibi dönemin bir generalinin de hatıralarında söylediği gibi olaylar olgunlaşması için önünü açtık gibi şeyler var, ifadeler var. İşte diyelim sıkı yönetim kısmi olarak uygulandığı halde gerekli önlemler almamak ve
sıkı yönetim yetkilerini kullanmamak
gibi durumlar var. Onlarla karşılaşıyoruz ve sonuçta darbenin önü açılıyor aslında bir yönüyle. Bir de Türkiye siyasi tarihinde ciddi siyasi buhranlarıyla başa çıkmak için, krizleriyle başa çıkmak için topyekün bir yöntem olarak darbeleri keşfetmiş nedense. Böyle garip bir durumumuz var. Yani büyük siyasi krizler, çatışmalar, şiddet olayları yaşandığında bunlarla baş etmek için Türkiye'nin işte diyelim kurumları var, güvenlik birimleri var, istihbarat şebekeleri var. Bunların koordinatlı çalışmasıyla demokrasi içinde sorunu çözmek yerine topyekün bir ihtilal oluyor ve bu ihtilalle bütün bir toplum susturuluyor. İnsanlar korkudan geçiriliyor ve toplum tepeden tırnağa yeniden dizayn ediliyor. Maalesef yani Türkiye 60'ta da bunu yaşadı. En ağır bir biçimde ilk 60'ta bunu yaşadı. Sonra işte 71 Mart olayı kısmi darbeler, 28 Şubat kısmi darbeler. Bence yine son 2 sene önce Türkiye'de yaşananlar kısmi darbeler. Ve Türkiye hakikaten yani Mahir Kaynak öldü. Bir dönem diyordu Türkiye 10 yılda bir darbelerden geçiriliyor. Öyle bir şey ama asıl bu 10 yıldaki darbeler devam ediyor bence. Hala da devam ediyor. Fakat iki büyük darbe oldu. Türkiye'nin siyasi yapısını yeniden dizayn eden, o halkı tepeden tırnağa yeniden biçimlendiren bir işte 60 darbesi, ikincisi 12 Eylül darbesi oldu. 12 Eylül darbesi büyük bir darbe çünkü evet bu büyük siyasi krizleri aştı. Dolayısıyla halkta bir teveccühü oldu. O nedenle halk sadece korkuyla değil sandık başına gidince insanlar oy veriyor. Kapalı bir ortamda ama elbette önceden de uyarılıyor. Yani 12 Eylül'de anayasaya evet denmesi için 12 Eylül rejiminin gölgesinde İşte köylere jandarma gidiyor, tehditler savuruyor. Bu tür şeyler de yaşanıyor veya o köyde, o kırsal alanda sandıklar açılıyor, kim hayır verdi diye. Bunları bizzat yaşadık yani biz Elazığ'da köyde yaşayan insanlardık. Böyle çok dağbaşı köyü de değildi bizim. Ama bundan da öte 12 Eylül rejimi Türkiye'ye yeni bir rejim getirdi gerçekten yani. Bu kurumlarıyla ilgili olan bir rejim.
Hocam oraya geçmeden o 12 Eylül anayasasını da biraz konuşalım istiyorum ben. Belki hani böyle gizli oy açık tasnif deniyor biliyorsunuz. Hani CHP dönemi seçimleri için daha çok kullanılır bu. Hani tek parti dönemi ya da işte Demokrat Parti ile yapılan o ilk karşılaşmadaki seçimlerde. Milletimizde şöyle bir şey de var. Ben Kenan Evren'in ölümünün ardından o döneme daha çok hani böyle diri bir zihinle şahitlik etmiş. Yani yaş itibariyle yazılan çizilenlere de bakıyorum. Ya böyle sanki ya iyi ki geldi bunlar. Zaten ortalık karışıktı. Az önce ifade ettiniz sıkı yönetim vardı, sıkı yönetim yetkileri vardı ordunun. Bunu kullanmadı, zemin hazırladı, darbe oldu. Ama onun dışında da bizim milletimizde de şöyle bir şey yok mu? Yani ya evet asker gelirse işler düzelir. İşte sopa gösterirler, aba altından sopa gösterirler ve işte bir şey olur, sükunet olur. Anayasaya da yani %91 oranında evet verilmiş. Hadi bunun diyelim ki %10'u manipülasyonlu oldu. Evet. Hani küçük yerlerde, taşrada insanlar korktu. Jandarmanın silahı altında verildi bu oylar da.
Evet.
Böyle bir karşılığı da var. Hani
yani bu çok
bunun,
doğru.
Hani bu, psikolojisini, sosyolojisini bir değerlendirsek evet, diyorum ben.
Evet,
yani.
Bu önemli. Bu tam da aklıma İbni Haldun'u getiriyor. Yani İbni Haldun diyor ki insanların bir araya gelerek yaşayabilmelerinin ilk temel iki nedeni var diyor. Bir tanesi diyor güvenlik. Tehditlere karşı insanlar kendini korumak, kollamak için bir araya gelirler ve dayanışma içinde olurlar. İkincisi temel beslenme ihtiyacı. Yani insanın beşeri olarak yaşayabilmesi için maddi planda iki ana şeyi var. Sosyal psikolojisi var. Bir tanesi güvenlik, diğeri de temel beslenme ihtiyacı. Şimdi 12 Eylül'den önce güvenlik kalmamıştı. Dolayısıyla insanlar her gün yani çocuğunu okula gönderiyor, boykotlar oluyor, ölümler oluyor, kurşunlamalar oluyor. Bu illa sizin bir örgütte olup olmamanızla ilgili olmayabiliyor. Zaten herkes gençler bir biçimde örgütlerle ilişkili hale gelmiş. Örgütlerle ilişkili hale gelmeyen gençlerle, insanlarla dalga geçiliyor, itiliyor, ötekileştiriliyor, dövülüyor. Şimdi böyle bir şiddetin yaygın olduğu, etkili olduğu, rutinleştiği bir toplumsal ortam ve insanlar normal güvenlik ve huzur duygularını kaybetmişler. Bu yönleri sarsılmış. Ha bu amaçlı yapıldı, doğru. Fakat böyle de bir realite var. İnsanlar da bu güvenliklerini kaybettikleri durumlarda, korku durumlarında akıllarına gelecek ilk şey bu güvenliğini sağlayacak olan gruplardır. Merkezlerdir. Türkiye bunda bunu en üst düzeyde yapan kimdir? Ordu. Değil mi yani? Aslında ordunun görevi sınırları korumak. Polis bunu daha çok güvenliği sağlamakla yetkili. Ama polisler de bölünmüştü zaten. Onlar da pol der bilmem ney diye. Solcu polisler, ülkücü polisler, sağcı polisler. O nedenle artık polisin de bir işlevi kalmamıştı güvenlik açısından. Belki bunlar da maksatlı yapıldı. O zaman bunu kim çözebilir? Güvenliğimizi kim sağlayabilir? Oğlumuzun, o çocuklarımızın ölmesini kim engelleyebilir diye insanlar düşündüğü zaman akıllarına ordu geliyordu. Ve dolayısıyla ordu geldiği gün bu olaylar durdu bir açıdan da. Evet, milyonlarca yani 650 bin kişi diyoruz, işkenceden ölen insanlar diyoruz, onunla ilişkili olan aileler diyoruz, hapisler, tutuklamalar doğru. Ben 84'te ben de yani şiddet middet eylemlerine bulaşmamıştık. Seyit Kutup okuyorduk, kitaplar okuyorduk. 84'te hala bu rejimin gölgesi vardı. Bizi 45 gün tutukladılar, işkencehaneye götürdüler. Korkunç işkenceler gördük yani. Şimdi onlar işte ilk defa PKK'lılar tutuklanmıştı. Orada korkunç işkencelerden geçiriliyordu 84 yılı.
Evet.
Fakat halk cephesine baktığımız zaman da halk huzur ve güven için bunu olumlu karşıladı. İşte İbn Haldun'un o teorisi burada da geçerli oluyor yani. Bu hep böyledir yani. Halk kendi güvenliğini çok derinden tehdit eden bir durumla karşılaştığı zaman özgürlükten çok huzur ve güveni sağlayan otoriteyi işaret eder. Onu ister, onu talep eder. 12 Eylül'den sonra anayasa oylamasında bu kadar yüksek oy çıkmasının bence en temel nedeni budur açıkçası.
Evet.
Yani. Şimdi 12 Eylül rejimi dedik ki Türkiye'de yeni bir sistem kurdu. Yani mesela YÖK diye bir sistem kurdu. YÖK bugün hala devam ediyor. Bu YÖK nedir yani? Üniversiteler çoğalmış, bunlar arasında koordinasyon sağlayan bir kurum. Elbette buna ihtiyaç var, bunun olması lazım. Ama YÖK sadece bunu değil. YÖK Türkiye'de 200 üniversitenin yüzlerce dekanları var. Sadece rektörleri tayin etmekle kalmıyor, dekanları da tayin ediyor. YÖK öğretim üyelerinin özgürlük sınırlarını tanımlıyor. 82'de telif yasası hala YÖK'te geçerli. Yani bu öğretim üyeleriyle ilgili özelliklerini, özgürlüklerini ciddi anlamda gölgeleyen içerikler demektir bunlar. Kim hangi kadrolar gelirse gelsin sistem orada bir bütünsellik içinde konulmuş ortaya. Bu sistemin kafasını gözünü bazen kırıyor, değiştirmeye çalışıyor. Aa, ne güzel göz yaptık buna, sürme çektik veya işte kaşlarını biraz incelttik diyorlar ama çok fazla değişmiyor. Yani bizim geçen YÖK başkanımız itirafta bulundu. İtiraf bir samimiyettir yani, Gökhan Çetin Saya Bey. Dedik yani bu
eski YÖK değil başkanı.
Mi? Eski YÖK başkanımız yani.
Evet, şimdi Yekta Saraç Bey.
Yekta Bey şimdi var. Yekta Bey de bazen samimi itiraflarda bulunuyor. Yani sonuçta bu bir kişi meselesi değil, bir sistem konulmuş.
Tabii tabii, evet.
Beni de sizi de oraya YÖK başkanı yapsalar biz de çok fazla şey yapamayacağız yani, gözüken o. Dolayısıyla böyle kurumlar var. İşte Anayasa Mahkemesi, Milli Güvenlik Kurulu, bunlar 60 ihtilalinden geliyor ama yeniden dizayn edildiler bunlar. Devlet Güvenlik Mahkemesi vardı, onlar kaldırıldı bu hükümet tarafından. Milli Güvenlik Kurulu tavsiye kararlarında devam etmeye başlıyor. Son yıllarda yeniden fazla gündeme geliyor yani açıkçası. Ondan sonra anayasa, yani bizim şu an yöneten anayasa 12 Eylül rejiminin anayasasıdır. Bir darbe anayasasıdır. Türkiye'de bir darbe yapıldı. Bu darbe sola karşı yapıldı. Doğru, çünkü en büyük tehdidi sol oluşturuyordu. Hakikaten şu da bir gerçek. Sol Sovyetik rejimle beraber hareket ediyordu. Bir sürü solcu oradan eğitiliyordu, geliyordu burada. İhtilal yapmanın peşinde koşuyordu. Düzenli ordular halinde hareket ediyordu. Fatsa'daki olayları düşünelim.
Evet.
Yani o, yani düzenli ordu biçiminde bugün PKK terörü gibi yapılar vardı. Ve dolayısıyla NATO ve dolayısıyla Türkiye en büyük tehdit olarak kendisini bunu görüyordu ve ona karşı oldu. O nedenle 12 Eylül ihtilali olduktan sonra işte Amerikan Devlet Başkanı'na söylüyorlar. Bizim çocuklar bu işi yaptı gibi ifadeler kullanıyor, olumluyor.
Evet.
Yani kayıtlarda geçiyor bunlar. Türkiye bir NATO ülkesi, kuzey tehdidi var ve Türkiye'deki komünizm de bu kuzey tehdidinin bir parçası olarak birçok çalışmalar yapıyor. Eğitim faaliyetlerinden geçiriliyor. Hatta yani bu son zamanlarda bazı eski TKP'li arkadaşlarla tanıştık. Ben inanmıyordum hakikaten kitaplarda okuyunca. Bizzat onlardan da duydum yani, işte Bulgaristan üzerinden kaçırılıp Rusya'ya götürülüp özel eğitimden geçirilip sonra Türkiye'ye gelenler, böyle insanlar var. Ama öte yandan sağdan da birçok insan işkence gördü, idam edildi, tutuklandı. Muhsin Yazıcıoğlu, Allah rahmet etsin yani, bunun en önemli şahidi Muhsin Yazıcıoğlu, işte Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yapmış bir insan tutuklanıyor. 5 yıl, 6 yıl yani. Kafeste tutuluyor. Yani affedersiniz, hayvanların konulduğu kafese konuyor, orada tutuluyor yani.
Evet.
Ve ondan sonra birçok işkencelerden geçiriliyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun şeyi neydi yani? Mesela o zaman onun amacı vatanı kurtarmak, vatanı korumak, kollamak, değil mi?
Evet.
Ama o da tutuklanıyor, o da bu işkencelerden geçiriliyor. Yani o da hocam, bu zulmü görüyor.
Her ne kadar o zaman hani sol söylem biz, evet, faşizme karşıyız. İşte evet, sağ söylemde işte aman komünistler gelecek, solcular gelecek, ülke elden gidecek dese de bu insana büyük bir zarar vermiş bir darbe yani.
Elbette yani.
Yani herkes elbette kendini yakın görmüş ama hani o meşhur tabirle bir sağdan bir soldan asılmış, evet, dengede tutulmaya çalışılmış. Yani böyle ruhsuz, kimliksiz bir darbe.
Evet.
Yani görünen o. Hani evet, her ne kadar sağ tandanslı bir darbe gibi görünse de. Hocam, evet, ben programımızın bu bölümünde son olarak şunu da sormak istiyorum size. Tabii biz aktörü çok konuşmuyoruz, baş aktörü.
Evet, evet.
Hemen aklımıza darbe geliyor, anayasa, evet, geliyor. Ama bir de Kenan Evren gerçeği var. Kenan, evet, Evren denince aklınıza ne geliyor? Ben ilk defa şeyi okudum hocam, hemen belirteyim onu. O Kenan Evren'in Cumhurbaşkanı olduktan sonra seçim meydanında, seçim demeyelim de zaten hani anayasayla birlikte direkt başkan olmuş. Yani o mitinglerde halkla karşılaşmasındaki konuşmalarını okudum.
Evet.
Böyle akıllara ziyan, insan zekasıyla dalga geçen konuşmalar, bu kadar olduğunu bilmiyordum açıkçası.
Evet.
Sizin aklınıza ne geliyor? Yani Kenan Evren'le ilgili hatıralarınız var mı?
Evet.
Konuşmaları, evet, olabilir, yaptıkları, ettikleri olabilir.
Biz Elazığ'da işte İmam Hatip'te okuyorduk. Bir gün bizi topladılar, sıraladılar yol boyunca. Kenan Evren gelecek, buradan geçecek diye. Sonra meydana işte götürüldük. Meydanda Kenan Evren konuşmaya başladı Elazığ'da. Oruç günü su için içti. İşte seferiyim gibi şeyler söyledi mi tam hatırlamıyorum. Ondan sonra millet meydanı terk etti. Kenan Evren orada kaldı. Bu da tabii şunu gösteriyor. Yani halk, evet sen benim güvenliğimi sağlamakla sorumlusun. Burada sana yetki verdim ama güle güle diyor yani. Diğer işlerime de karışma.
Burada onaylamıyoruz.
Burada seni onaylamıyor. 83'te de bunu gösterdi halk. Mesela 1983'te Kenan Evren Turgut Sunal'tı sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Onu gösterdi, işaret etti.
Özal'ı
seçti. Oy verilmesi için. Ama Özal'da hatırlıyorum niye siyah beyaz televizyona çıkan sempatik. Artık millet 3 sene yani korku şu bu. Yılmış bir tane adam çıkmış, çok sempatik, tonton. Gülüyor, elimde kalem falan, umutlu konuşuyor. Ve ona verdi insanlar. Ve kimsenin inanmadığı oranda oy çıktı. Mesela Elazığ'da 4 milletvekili çıkıyordu.
%42 mi almıştı hocam?
Götürüyorlar işte yani garajda diyorlar ki ya 3 aday koyduk, bir tane daha yazmamız gerekiyor. O burada garajda bir yazıhanenin başında olan bir kişi diyorlar ki ya buraya da seni yazarım falan. Beklemiyorlar ve o kişi de vekil oluyor. Dolayısıyla 83'te halk evet yeter, sen bizim artık güvenliğimizi sağladın, huzur ortamı var. Biz yine yolumuza devam edeceğiz dedi. O nedenle Turgut Özal'ı seçti yani.
Evet.
Turgut Özal diye bir fenomen çıktı ortaya. Ve halkın dinamizmiyle bütünleşen yeni bir lider oldu. Ve Türkiye yoluna devam etti. Terör ve şiddetten uzak yeniden kendi doğal akışını sürdürmeye başladı aslında.
Yani. Evet. Hocam teşekkür ederim. Kıymetli dinleyicilerimiz, Kırkambar programımızın ilk bölümü sona erdi. Kısa bir aradan sonra programımızın ikinci bölümünde siyasi partilerin seçim beyannamelerindeki ve seçim meydanlarındaki dini söylemlerine bir göz atacağız. Kim ne vaatte bulunuyor, din adına ne söylüyor, bunları değerlendirmeye çalışacağız. Görüşmek üzere efendim. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırkambar programımızın ikinci bölümündeyiz efendim. Ben Deniz Alican, stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde 12 Eylül darbesini konuştuk. Aslında yıl dönümü falan değil 12 Eylül'ün. Fakat Kenan Evren'in ölmüş olması bize tekrar 12 Eylül'ü hatırlattı. Bu manada bu darbenin genel sosyolojisini ve Kenan Evren'i konuştuk Ergün Bey ile birlikte. Programımızın bu bölümünde de siyasi partilerin seçim meydanlarındaki dinle ilgili söylemleri, seçim beyannamelerinde satır aralarında okunan bazen dinle ilgili söylemler gündem olacak. Bu bölümde bunu konuşacağız. Hocam ben ilk olarak şunu söylemek istiyorum. Yani siyaset ve din çok geniş bir alan.
Evet. Evet.
Biz genel olarak bugün biraz daha siyasi partiler üzerinden
evet,
dini konuşacağız. Türkiye'de şöyle bir algı var. İşte normal düzenli parti dönemine geçildiği zaman Cumhuriyet Halk Partisi o dönemin diğer rakiplerin de bir şekilde bertaraf ederek uzunca bir süre tek evet, başına iktidar oldu. Tek parti olarak, hatta resmi, yarı resmi bir parti olarak iktidarda kaldı. Genelde sağ partiler sonradan yani çok partili siyasi hayata geçildiği zaman işte Demokrat hı-hı, Parti, Milli Nizam Partisi, işte hani işte ANAP, Refah Partisi, Saadet, AK Parti, şimdi Büyük Birlik Partisi.
Evet.
Tabii iktidarda olanlar biraz daha sert muhalefet gösteriyor. Diğerleri değil ama hani bu CHP'nin bu ilk dönemine bir atıfta bulunulur. Türk Cezan meselesine atıfta bulunulur. İşte İmam Hatiplerin kapatılması, hiç din eğitiminin olmamasına atıfta bulunulur. Yani ilk sorunun kaynağı orası gözükür. Bu manada siz şeyi nerede görüyorsunuz? Yani ne zaman partilerin söylemine direkt olarak din girmiştir? Din ne zaman bir propaganda aracı olmuştur diyelim,
evet,
daha kaba bir tabirle.
Evet.
Bunun biraz böyle bir tarihsel evet. sürecini sizden dinleyebilir miyiz hocam?
Evet. Şimdi tabii Türk Osmanlı'da din-i devlet diye bir formül var. Bu önemli bir formül. Yani bu sıradan bir ifade değil. Din-i devlet, yani din ve devlet arasında, siyaset ve din arasında belli bir denge bulunmuş, bir formül ortaya çıkmış ve onun sayesinde uzun süre çok sağlıklı bir ilişki devam etmiş. Cumhuriyet döneminde özellikle 24'ten sonra bu denge bozulmuş. Devlet her şeye yöne CHP pratiğiyle, CHP iradesiyle, CHP üzerinden dini de dahil olmak üzere her şeyi tek başına yönlendiren, dizayn eden bir yapı haline gelmiştir. Dolayısıyla dinin etkinliği, dini temsil eden aktörler, kurumlar, işte tekke ve zaviyeler, ulema, bütün bunlar tasfiye edilmiş. Ve sivil askeri bürokrasi temelinde üç sayacağı olan işte sivil askerler, efendim ondan sonra kalemiye ve ulema dengesi de bozuluyor ve sadece kalemiye ve seyfiyenin devamı olarak sivil ve askeri bürokrasi üzerine bir düzen inşa ediliyor. Dini devlet dengesi bozuluyor tamamıyla. Bu da tabii özellikle halk açısından çok büyük hoşnutsuzluklara yol açıyor. Halk buna hoş bakmıyor. Bunun pratik tezahürleri var. Yani gündelik hayatına yansıyan önemli durumları var. Ve nitekim serbest terakkiperver fırkası 1925 yılında kapatılıyor. Biz dine saygılı olacağız diye bir madde koyuyor. Sırf bu madde öne sürülerek parti kapatılıyor. 30'larda serbest fırka kuruluyor. Serbest fırka da yani işte İzmir, Fethi Okyar siyasi seçimlerle ilgili gezilerde bulunurken insanlar çocuklarımızı size kurban veririz falan gibi şeyler söylüyor. Çünkü CHP'nin din politikalarında ciddi anlamda rahatsız insanlar ve kendilerini temsil edecek bir yer olarak serbest fırkayı görüyorlar ve orada toplaşıyorlar. CHP bunu da kapatıyor ve orada da yine din gösteriliyor. İşte 45'lerde çok partili sisteme geçiş döneminde Demokrat Parti, evet Şemsettin Günaltay 47'deki CHP kongresinde kurultayında dinle ilgili yeni açılımlara başvuruyor. Bu daha çok uluslararası konjonktürle ilgili. Türkiye işte NATO'ya yaklaşıyor, demir perde ülkelere karşı, Sovyetik rejime karşı ABD'ye yakınlaşıyor ve liberal bir takım kararlar almak zorunluluğu var. Hatta Ünönü o zaman diyor ki iki şey konusunda sınırlı davranacaksınız. Bir tanesi laiklik diyor. Dolayısıyla CHP'nin aslında benimsediği laiklik anlayışı siyasi partiler üzerinde de devam ediyor. Bugün hala siyasal partiler kanununda var olan madde CHP tarafından konulmuş olan bir maddedir ve varlığını sürdürüyor. Nedir o? Siyasi partiler din temelinde örgütlenemezler, din temelinde faaliyetlerde bulunamazlar diye bir maddedir bu. Demokrasiyle yönetilen Avrupa ülkelerinde bunlardan hiçbirisi yok. Şimdi bütün partilerin din nedeniyle kapatılması, yani Komünist Partisi hariç, bu gelenek sürüyor. Yani demokrat siyasi geleneği bastırmak için hep din yönüne müdahale ediliyor. Demokrat Parti de yine bu nedenle kapatılıyor. Sonra Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi, Refah Partisi 28 Şubat'ta laiklik denerek. 2007'de AK Parti az daha kapatılıyordu. Aynı şey. Bütün bunlar şunu gösteriyor. Yani siyasal partiler dinle yakınlaşması, dinle beraber olması Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi geleneği tarafından hoş görülmüyor. Ve dolayısıyla ona müdahale ediliyor.
Evet.
Dinin siyasetle sağlıklı bir ilişkisi kurması aleyhlerinde gözüküyor. Çünkü bir de şöyle bir gerçeklik var. Yani bu demokrat siyasal geleneği ve daha sonra ona da beraber olan İslamcı siyasal gelenek dinle beraber kendisini temsil ediyor. Toplumda büyük bir karşılığı var. Siz demokrasi ile iş yapıyorsanız toplumu dikkate alacaksınız. Toplumda nasıl ekonomi, iş varsa aynı zamanda din meselesi de var. Dinle ilgili sıkıntılar da var. O toplumun din sıkıntılarını da gündeminize alacaksınız, temsil etmeye çalışacaksınız. Ama CHP siyaseti buna engelliyor, buna müdahale ediyor. Demokrasiyi dini özgürlükler konusunda çalıştırmıyor. Çünkü din laikliği dinin özgürlüğü meselesi olarak ele almıyor. Laikliği daha çok dini kontrol altında tutmak, dini yönetmek, kafasına göre bir din politikası üretmek olarak anlıyor. Bu demokrasiyle çatışan bir şey. Dolayısıyla son duruma geldiğimiz zaman CHP'nin gözünde efendim demokrat partililer, işte demokrat çizgiden gelen siyasi partiler dini kullanıyorlar. Siz eğer toplumu temsil ediyorsanız, toplumdaki insanların da dinle ilgili talepleri varsa onları söylemlerinize taşımak zorundasınız. Değil mi?
Evet.
Bu dini kullanmak değil yani. Bu dini temsil etmektir. Dini kullanmak öte yandan yani efendim bir dönem diyelim işte 12 Eylül rejiminde anayasa, yani bunu da ben duydum kulaklarımla. Elazığ'da bir tane ilkokul öğretmeni vardı. Camilerde vaaz ederdi. Derdi ki işte yeni anayasa geliyor, Bismillah'la başlıyor. Evrenin anayasası Bismillah'la başlayacakmış yani. Şimdi böyle burada din kullanılıyor hakikaten.
Evet.
Veya işte terörle mücadelede Güneydoğu Anadolu'da bizim oralara da yani bir takım işte cihat etmek ayetler teröre karşı PKK'ya karşı bu ayetler atıldı Güneydoğu'da köylerin üstüne. Burada din kullanılıyor. He bu devlet elbette diyelim ki kendi topraklarını işte yabancı güçlere karşı korumak burada Müslümanların da güvenliğini temsil ediyorsa bu mücadelede cihadi bir yön olabilir. Ama bu meşru olursa yani adaletli olursa ama Müslümanların başka bir meseleye de girmeyelim neyse o parantezi kapatalım. Sonuçta siyasi partilerle din ilişkisi her zaman vardır olacaktır bunu yok sayamayız. Yani mesela bugün tartışma devam ediyor. Yine
hocam biraz bugüne evet, gelirsek
bu yani burada yani, kullanma meselesine şurada yani dikkat edeceğiz.
Kullanma
şu demek evet. Siz dini hiçbir kaygı taşımıyorsunuz.
Evet.
Toplumun dini taleplerini açık
göz ardı
değilsiniz.
Ediyorsunuz.
Ve açık değilsiniz. Bütün bunları göz ardı ediyorsunuz ve dinden bahsediyorsunuz. Bu dini kullanmak olur. Açıkçası.
Evet, evet. Yani o zaman bu filtrasyondan baktığımız zaman yani AK Parti'nin söylemleri çok da böyle sakin durmuyor yani, değil mi hocam?
Hani tabii.
Bir şekilde yani. Bu partinin yöneticileri dindar insanlar.
Evet.
Oy
evet.
Verenlerin çoğu işte muhafazakar insanlar.
Dini talepleri var.
Dini talepleri olan insanlar. Evet. Dolayısıyla hani AK Parti'nin böyle bir söylem kullanması bir şekilde normal ama
çok normal ve gerekli de yani bence evet. AK Parti'nin temsil ettiği taban dindar bir tabansa dini özgürlüklerle ilgili talepleri varsa dünyaya din üzerinden de bakıyorsa AK Parti'nin liderleri siyasetleri bununla uyumlu olmak zorunda
ve hocam birçok talebi de yerine getirdi evet. AK Parti evet. Mesela İmam Hatiplerin orta kısmı 28 Şubat'taki zorunlu 8 yıllık eğitimle kapatılmıştı.
Evet.
Ama şimdi işte 4+4+4 eğitim sistemiyle o ikinci 4 evet. kısmında İmam Hatip ortaokulları tekrar hayata geçirildi. İmam Hatiplerin üniversiteye girişteki puan kısıtlaması engeli ortadan kaldırıldı. Başörtülü
evet.
öğrencilerin üniversiteye gitmesinin engellenmesi ortadan kaldırıldı.
Evet.
Yine başörtülülerin kamuda çalışması evet. yasağı ortadan kaldırıldı. Dolayısıyla ya o taleplerin bir karşılığını da verdi
şimdi,
AK Parti.
Hatta sadece başörtülü de değil yani. Mesela ben erkeğim başörtülü değilim ama ben imam hatipliyim diye 5 sene üniversiteye alınmadım
ya. Başörtülü erkekler diyelim hocam.
Şimdi dolayısıyla şimdi AK Parti iktidarıyla beraber bizim gibi imam hatip mezunu olan ve doğal hakları olan insanlar akademiyada dışlanıyordu. O dışlanmanın önü
evet.
mesela o
evet.
kaldırıldı.
Evet.
Yani bu tür hocam, dindarlar mağduriyetler yaşadılar
evet.
ciddi anlamda.
Ben
burada kullanma şu olabilir
evet.
yani dine bazen de tabii bu bütün dindarlar için geçerli. Sadece AK Parti'de siyaset yapan dindarlar için değil. Bir dindar dinden bahsedip dine çok mugayir hareket ederse Bu iyi bir şey değil, doğru bir şey değil. Evet. Toplum tarafından da tepkiyle karşılanmış.
AK Parti'ye de bu yönden de bir eleştiri de var.
Evet, bu tür sıkıntıları yani, var AK Parti'nin
de. Hem dindarsınız ama bir taraftan da hani yolsuzluklarla yeterince mücadele edilmiyor.
Evet.
Hırsızlıklarla yeterince mücadele edilmiyor diye de farklı tepkiler de var.
Tepkiler var.
Hocam belki bunu biz ayrı bir programda yine konuşmalıyız. Yani dindarlığın temsili diye konuşabiliriz. Ben şuna gelmek istiyorum hocam. Aslında çok konuyu açıyor. Şunu da görüyoruz. Hani Hilmi Yavuz'un bir sözü var. Diyor ki dünyanın hiçbir yerinde diyor Türk aydını kadar dinini bilmemekle övünen insan yoktur diyor. Yani hani dinini bilmemekle övünür diyor yani. Çok gerçekten garip bir şey bu. Yani dini bilgiyi bir bilgi türü kabul etmeme, onun sosyolojisinden bir haber olma aslında bu.
Evet.
Şimdi biraz günümüzdeki yani bu seçimlerdeki Haziran seçimlerindeki siyasi liderlerin tavırlarına, konuşmalarına bakarsak şöyle bir analoji yaptı Selahattin Yıldırım. Dedi ki
Selahattin işte, Demirtaş.
Affedersiniz Selahattin Demirtaş. Dedi ki 1 Mayıs'ı hani Taksim'le alakalı bir tartışmada Müslümanlar için Kabe neyse işçiler için de işte Taksim odur dedi.
Evet.
Yani hani az çok böyle dini literatüre hakim birisi böyle bir analoji, böyle bir benzetme yapmaz mesela.
Evet, evet.
Yani işte Kudüs işte Yahudilerindir dedi.
Evet,
yani Kudüs tarihiyle ilgili hiçbir şey bilmiyor demektir yani Selahattin Demirtaş. Yine yani mesela Diyanet'i kaldıracağız söyledi.
Evet.
Ki bu biraz da barajı geçme adına işte Alevi oylara göz dikme. Geçmişte CHP'nin yaptığının bir benzerini yapıyor çünkü benim hocam anladığım kadarıyla hani dindar Kürtlerden kotasını doldurdu HDP barajı geçmek için biraz da işte sol söylemle Alevi oylara yönelmesi gerekiyor. Yine CHP'ye baktığımız zaman CHP de biraz akıllanmış gözüküyor yani direkt böyle
dinle ilgili konuşmuyor.
Yani dinle ilgili böyle direkt karşıda durmaktan çekiniyor ama satır aralarında bunu görüyorsunuz. Seçim beyannamesinde şu var. İşte zorunlu eğitim 1+8+4 olacak diyorlar. Oradaki işte 8 yılda İmam Hatip ortaokulları ortadan kaldırılacak.
Türkçesi budur
Türkçesi
yani.
Türkçesi bu. Bunu böyle yorumladılar.
Evet.
Bunu nasıl değerlendiriyor? HDP'yle başlayalım hocam.
Şimdi HDP'de hakikaten dinle ilgili kurduğu ilişki bence çok sorunlu bir ilişki. Yani HDP'nin zihniyet dünyasına baktığımız zaman sol bir zihin dünyasına sahip ve CHP'yi aratmayacak zaman zaman açıklamalar yapıyor. Mesela daha önce de Ahmet Türk demişti biz laikliğin teminatıyız. Yani Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgede Kürtler arasında laikliğin teminatı biziz. Oradaki
Hasip Kaplan şeye karşı çıkmıştı hocam. Başörtüyle kamuda çalışmaya.
Çalışmaya.
Karşı çıkmış.
Sabah Tüncel yine işte T24 miydi? Orada yazdığı makalede benzer şeyler söyledi. Dolayısıyla HDP'de şunu görüyoruz. Demirtaş'ın yaptığı konuşmalar. Yani dinle sağlıklı bir ilişkileri yok. Dinle daha çok sol üzerinde kurdukları bir ilişki var. Bu sol zihniyette de Kemalizmle paralelleşen şeyler var. Yani işte laikliğin teminatı olduğunu söylemeleri ve bununla mesaj vermeleri belli yerlere. Öte yandan kendi tabanı işte başörtülü insanlar var, namaz kılanlar var, dindarlar var. Onlara da Kürtler arasında mesaj vermek için İstanbul'a getiriyor. Başörtülü birisini aday olarak koyuyor. Bu işte tam aslında dini kullanmaktır. Neden dini kullanma? Çünkü kendi söylemlerine baktığımız zaman dinle ciddi anlamda çatışan, dinle uyuşmayan, dinle örtüşmeyen şeylerle karşılaşıyoruz. Ve HDP zaten hani Türkiye'deki demokrat sağdaki dini özelliklere bile sahip olmayan daha çok CHP'nin yavrusu gibi algılayabileceğimiz CHP'nin Kürtler içinde yavrulanmış bir siyasi partisi olarak duruyor. Ve oradan da dinle yani dinden oy almak istiyor ama dinle de barışmak istemiyor. Böyle çok ikircilikli bir tutum içinde. Veya görüntülerle işte başörtülü koyuyor adayı ama öte yandan birden beklenmedik bir biçimde Demirtaş bir şeyler söylüyor ve dinle çok ters olan şeyler bunlar. Ahmet Türk geçmişte bir şeyler söyledi ve Sebahat Tüncer geçen sene yazdığı yazılarda ve diğer bir sürü şeyde bunu görüyoruz. Veya işte Güneydoğu Anadolu bölgesinde diğer İslami gruplara karşı tahammülsüz davranması, onları yok sayması, onları kendisine düşman olarak görmesi yer yer.
Diyanet çünkü bir de hocam, Diyanet üzerinde Diyanet'e çok ciddi yaklaşması, bir tartışma var.
Yani
Diyanet'in kaldırılacağının
ben söylemeleri. Orada iki şekilde okuyorum. Yani bir
mesela
tanesi
şey ve Tayyip Erdoğan da girdi işin içerisine. 2 Mayıs'ta Batman'da ve Diyarbakır'da işte o Kürtçe Kur'an-ı Kerim mealini gösterdi. Evet. Ardından bu yalanlandı HDP tarafından. Sonra Diyanet açıklama yaptı. Yani basın merkezindeki depolardan görüntüler ortaya çıkarıldı. 10 bin adet basıldığı, dağıtıldığı filan.
Evet. Yani bunu istemiyor HDP. HDP çünkü Kürtçe işte hutbelerin okunması, Diyanet'in Kürtçe ile barışık bir tutum içinde, pratik içine girmesini istemiyor. O zaman halkı din üzerinde neye karşı dolduruşa getirecek? Yani mesela alternatif cumalar yapamayacak. İşte Kürtçe ise Kürtçe, Kur'an da var. Kürtçe hutbe ise onu Kürtçe'de konuşuyor. Yani ne var? Bu açılımları da yapıyor bu hükümet, bu Diyanet yapıyor. Bu tabii HDP'nin
inisiyatifine... Elini zayıflatacak.
Tabii meydan okumaktır. Onu zayıflatmaktır. Yani HDP'nin Diyanet'e karşı çıkmasını sadece demokratik, liberal söylemlerle algılamak çok yetersiz bir şey. Bunun çok siyasi realitede karşılığı var yani.
Evet.
O da budur yani.
Evet.
Kendi kitlelerini din üzerinden seferber edemeyecek. Çünkü elindeki kozlar alınıyor.
Evet.
İnisiyatifini kaybediyor. O zaman da Diyanet'e yönelik çok radikal şeyler söylemeye başlıyor.
Evet.
İnandırıcı olabilmek
için. CHP'yi nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
Yani CHP din konusunda sessiz
biraz
kalıyor.
Biraz akıllanmış gibi gözüküyor.
Ya biraz ama yani bu da olmaz yani. Bir şeyler söylemen gerekiyor. Dinle ilgili bir şeyler söylemen, bir şeyler yapman lazım.
Tehlikeli bir sessizlik
lazım.
Yani bu.
Evet yani hani CHP daha önce Deniz Baykal bir takım açılımlara yöneldi. Mesela işte çarşaf açılımı dendi ona. Tekin Gürsel buna ön ayak olmuştu.
Gürsel Tekin, evet.
Gürsel Tekin, pardon. Bu ters tepti kendi içinde. Çünkü CHP'nin kendi ontolojisi, siyasi
inkar etmek temeli. Demekti yani.
Evet, bunu inkar etmek. CHP orayla yüzleşmeli, onu dönüştürmeli. Onu yapamıyor, onu yapamayınca en iyisi sessiz kalmak diyor. Tartışmayı laiklik üzerinden yapmıyor, din üzerinden yapmıyor. Karşı çıkmıyor ama savunmuyor da. Bir şey de söylemiyor. Oysa din bu toplumda önemli bir şey yani. Çok temel bir dinamik.
Yani
bununla ilgili bir şeyler söylemeniz,
yani
bir şeyler yapmanız
CHP
gerekiyor.
CHP ve din dendiği zaman da İhsan Özkes akla geliyor. İşte eski Üsküdar müftüsü.
Evet.
O aday. Ya onun üzerinden işte o çıkıyor hocam ara sıra. Bir şeyler olduğu zaman hani ayetler buluyor onunla alakalı. Mecliste bir oturum yapıyor falan. Bir sempati de topladı yani İhsan Özkes orada.
Ya CHP'yi normalleştirirse güzel bir şey yani. Bu da Türkiye'nin işte hiç kapanmayan bir partisi. 100 yıllık bir şeyi var neredeyse. Böyle bir partinin dille barışmasına seviniriz biz ama bunun için de ciddi adımlar atması gerekiyor. Bir insanı çıkarıp konuşturmakla yetmez bu.
Yani konuşmamak tarafsızlık,
evet,
manasına gelmiyor.
Gelmiyor
hocam,
tabii. Yani mesela daha önce Esed'le görüşmelerinde işte Esed'i bölgede İslamcılara karşı laikliğin temsilcisi olarak sundular yani. Çok değil bu. 1,5 sene önce yapılan bir şeydi bu.
Evet.
Yani Esed gibi bir diktatörü kalkıp bize laikliğin teminatı diye sunulması çok garip bir şey ve bir yönüyle hakikaten kendilerini Esed'le yakın hissetmeleri garip bir şey yani.
Evet.
Ve laiklikle
hocam,
bunu okumaları.
Ya bu yani HDP'nin, CHP'nin dinle bu problemli duruşunu biraz yani cahilliklerine veriyorum. Yani aslında şey değil, tamam, dini söylem kullanılarak şu an yani dindar olduğunu söyleyen insanlar iktidarda ve bu insanların rakibi.
Evet.
Yani din bunların da rakibi gibi duruyor yani dini söylem. Fakat yani şu bu konuşmalardan şunu anlıyoruz hocam. Bizim siyasi partilerimizin genel başkanları yani bu işte HDP'nin, CHP'nin ya da diğerlerinin diyelim. Yani böyle çok sağ tandanslı politika yapmayanların yani dini konularda yani sosyolojik analiz yapacak kadar bile dini bilgiye sahip olmadıklarını görüyoruz. Ben asıl sıkıntının bu olduğunu düşünüyorum. Yani kutsala saygıysa bu saygı nerede olmalı? Ne kadar olmalı? Bu halkın sınırları nedir? Dinle ilgili evet. Ne düşünür? Ne dokunulmazdır? Ben bunu bile bilmediklerini düşünüyorum bu insanların yani.
Ama yani mesela CHP'de...
Yani birazcık önce... oturup din çalışsalar. Yani dindar olsunlar demiyorum ben. Birazcık evet. Dini bilgi çalışsalar keşke.
Daha önce CHP biliyoruz yani Yaşar Nuri Öztürk'ü aldı. Arkasında Muhammed Çakmak vardı, ilahiyatçı. Onu aldı. Yani CHP bir takım kişileri danışman olarak yanına alarak dini konusunda, ilahiyat konusunda
bilgili olan... Ama yani problemli olan... insanlar onlar da. Şimdi Yaşar evet. Nuri Öztürk'ün bizzat yani dindarlara karşı muhalif bir söylemi var yani yazdıkları, evet. konuştuklarında. Hani normal bir insan alınıp... Ya bu din nedir? Nerede durulur? Hani evet. Sınırları nedir? Biz nasıl davranmalıyız? Ya da çıktığımız zaman, halkın içine çıktığımız zaman bu insanlar kendilerini dindar hisseden insanlar ne hisseder, ne düşünür, ne okur? Ben bu konular üzerine çalışma yapılmadığını düşünüyorum. Yani PR çalışması diye milyonlarca dolar para veriliyor reklamcılara. Evet. Yani bugün işte Ali Taran'a 10 milyon dolar para verildiği falan söyleniyor CHP'nin. Evet. İşte bulduğu da basit sloganlar yani işte milletçe evet. alkışlıyoruz, gelin oy verin gitsinler yani. İki tane reklam filmi yani biraz ya bu ne söyleyeceğim? Mesela dinle ilgili bir PR çalışması yapılıyor mudur yani? Ben zannetmiyorum.
Şimdi tabii yani bunlar önemli dediğiniz şeyler. Bir de dini bilmek, sadece bu metinleri okumak bir ilahiyatçıdan bence danışmanlık almakla ilgili değil yani. Mesela dindarların yaşadığı yerlerde dolaşmak.
Hayır yani doğal din sosyolojisi olarak, bilmeleri gerekiyor.
He yani bu insanlarla beraber olmak, bazen iftarlarına gitmek, bazen ne bileyim diğer yani doğal bir insan haliyle onlarla beraber yaşamak, bir gününü geçirmek. Yani adam Amerika'dan, Avrupa'dan geliyor diyor ki bu Müslümanlar nasıl oruç tutuyor? Bir hissedeyim bir gün geliyor onlarla
evet,
yaşıyor.
Evet. Sufi şimdi, for a month diyor. Bir aylığına sufi olma programları var hocam Türkiye'de.
Dolayısıyla bu bizim sekülerler de laikler de yani dini anlamaları için hissiyat yönüyle biraz bunlarla gezmeleri, dolaşmaları, mahallelerine takılmaları doğal halleriyle gerekiyor. Yani bu önemli. Sonuçta Türkiye'de oy topluyorsan, Türkiye'de siyaset yapıyorsan, Türkiye'nin en temel dinamiklerinden birisine karşı yabancı durman mümkün değil artık. Evet. Eskiden bu iş yapıyordu eski Türkiye'de. Çünkü rejimin dine ciddi bir mesafesi vardı. Evet. Sen de bunun bekçiliğini yaparak karşılığında büyük imkanlar elde ediyordun. Evet. Artık bu bitti. Yani rejim böyle bir bekçilik istemiyor.
Kimse bu tartışmaları da yapmıyor.
Evet yapmıyor. Dolayısıyla bu fonksiyonun yok. O nedenle daha sahih bir ilişki geliştirmek zorunda CHP dinle evet, evet. bağlantılı olarak.
Hocam çok teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konularla karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.